Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler bu programda masaya yatırılıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik, Radyo Sputnik'in Ankara stüdyosunda özel konuklarla mikrofon başına geçiyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programında daha birlikteyiz. Bizi İstanbul'dan 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Dünya gerçekten çok sıcak bir döneme girdi. Gerçi havalar sıcak Türkiye'de ama dünyada genellikle bir sıcak hava var. Ve neredeyse savaş çıktı çıkacak denilen bir noktadayız. Her gün kalkıyoruz yeni bir yerde bir skandal yaşıyor. Ukrayna krizi arkasından Yugoslavya'da Sırbistan, Kosova krizi derken şimdi de Tayvan kriziyle karşı karşıyayız. Yani birkaç saattir bütün dünya dikkatlerini Tayvan'a topladı. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Tayvan'a gideceğim diye tutturdu. Çin tepki gösterdi. Biliyorsunuz Çin bu konuda çok hassas. Tek Çin politikası konusunda ısrarlı. Ancak Amerika illa ben Tayvan'a gideceğim diye tutturunca bütün savaş uçak gemileri, savaş gemileri, savaş uçakları hepsi bölgede, aktif halde. Amerika, Japonya'dan kalkan uçaklar, tanker uçaklarla beraber bölgeye yöneldi. Tam bir diken üstü durum var. Yani bir en ufak bir kıvılcım belki de yeni bir dünya savaşını başlatacak. Böyle bir noktadayız. Şu anda Pelosi Tayvan'a indi. Bunun karşılığı ne olacak? Bütün dünya bunu bekliyor. Bir, bunun bir ekonomik sorunları var, ekonomik sıkıntıları var. Bir de askeri sıkıntıları var. Şimdi ekonomik sıkıntı derken biraz sonra bir dünyadaki ve Türkiye'deki durumu konuşacağız. Biliyorsunuz Ukrayna krizinden sonra bir enerji krizi çıktı. Pandemi sürecinde birçok ek sanayiyi etkileyen cip sorunu var. Tayvan da bu noktada önemli üreticilerden birisi. Çin'le yoğun ticareti var. Eğer Çin ablukaya alırsa Tayvan'ı ve ticaretini durdurma noktasına gelirse dünya ekonomisinde yepyeni bir dalga daha çıkacak ve yepyeni sorunlarla karşılaşacağız. Peki burada Rusya ne diyor? O da dikkat çekici bir gelişme. Rusya'nın tavrını Kremlin sözcüsü Peskov açıkladı. Moskova'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulurken tabii kendisine Amerika'nın Tayvan gidişi Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı'nın soruldu. Peskov'un yanıtı şöyle oldu. Bu turla ve olası bir Tayvan ziyaretiyle bağlantılı her şey tamamen kışkırtıcı niteliktedir. Durumu kışkırtırken gerginliğin artmasına yol açıyor ifadelerini kullandı ve devam etti. Rusya'dan gelişmeler hakkında Çin'le tümüyle bir dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Elbette bir kez daha Çin ile tam bir dayanışma içindeyiz. Bu konudaki çok hassas tavırlarını anlıyoruz ve haklılar dedi. Yani gelişmelere bakacağız. Önümüzdeki günlerde muhtemelen en sıcak konularından birisi olacak. Tekrar söylüyorum, ekonomide, dünya ekonomisinde yeni bir krize doğru bir sürüklenme olursa eğer bunun sorumlusu yine Amerika olacak. İçeriye gelirsek, içeride de çok ciddi sıkıntılar veyahut da gelişmeler var. Nedir bu? Türkiye'de iç kargaşa yaratmak isteyen bazı çevreler var. Bunlar her fırsatı değerlendiriyorlar. İşte sığınmacılar kışkırtması vardı. Şimdi buna bir de Aleviler kışkırtması eklendi. Bu nasıl gerçekleşti? Biliyorsunuz Alevilerin bu ay önemli aylarından birisi. Muharrem ayı. Oruç tutarlar. Ve cemevlerinde işte o ibadetlerini yaparlar. Cemev bir tane kişi çıktı Muharrem ayının ilk gününde gitti 3 tane cemevine saldırıda bulundu. Şimdi bu saldırı yani ne amaçlandığı konusunda birçok şey söyleniyor ama bir tahrik olduğu çok net. Yani gidiyor orada insanların üstüne sandalye atıyor, bir saldırıyor. Oradan çıkıyor başka bir cemevine gidiyor. Oradan çıkıyor başka bir cemevine. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü kutlamak lazım. Çok hızlı çalıştı. Çok hızlı bu olayların failini yakaladı ve soruşturma sürüyor. Bizim gazeteciler olarak da çok alışkın olduğumuz bir durumla karşı karşıyayız. Bir meczup görüntüsü var karşımızda. Yani işte bana diyor işte Siyonistler talimat verdi diyor, o diyor, bu diyor falan ama klasik bir şey. Yani biz daha önce de birçok ben bireysel teröristim diyen çok faillerle, katillerle karşılaşmıştık. Benzer olaylar var. Yani kendisine bir meczup süsü veriyor. Örgütlerle bağı var mı? İçişleri Bakanı bazı örgütlerle bağı olduğunu açıkladı. İnternet siteleri izleniyor. Yani emniyet hiçbir açık bırakmadan bu olayın üzerine gidiyor ve bir kışkırtmayı engelliyor. Şunu da hemen söyleyelim. Aleviler, Alevi önderleri de çok cesur davrandılar, çok sağduyulu hareket ettiler ve olası provokasyonlara prim vermeyecek şekilde bir tavır aldılar. Birlik ve bütünlük için ne kadar önemli olduklarını gösterdiler ve provokasyonu şu anda boşa çıkardılar. Yani Türkiye'de artık bir Alevi-Sünni kışkırtması gibi bir provokasyona, bir kumpasa izin vermeyeceklerini net bir şekilde gösterdiler. Evet, bunlar Türkiye'deki sıcak gelişmelerdi. Fakat tabii en önemli gelişme ekonomide. Yani şu anda Türkiye'nin gündeminde bütün araştırmalarda hemen hemen %80 gündemin ilk maddesinde hemen hemen herkes ekonomi diyor. Yani işsizlik ve zamlar, hayat pahalılığı, şusu busun topladığınız zaman yani ekonomiyi bir bütün aldığınız zaman %80'lerin üzerine çıkıyor. Şimdi %80'de de çok büyük bir rakam. Şimdi bunu konuşacağız. İstanbul Sanayi Odası'nda Merkez Bankası Başkanı ile sanayicilerin tartışmasını konuşacağız. Ekonomide bugün Odalar Birliği'nde Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması vardı, görüşmeleri vardı, ziyareti vardı. Bunları konuşacağız. Konuğumuz kim? Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay Türker. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk İsmet abi. Hem meslektaşın hem üstadın yanında olmak benim için bir keyif. Dolayısıyla güzel bir program diliyorum.
Sağ olun. Şimdi ekonomiyi yakından takip ediyorsunuz. Evet. Üyeleriniz de her gazetede üyeleriniz var. Aynen. Her taraftan da bilgi alıyorsunuz.
Doğru.
Şimdi istersen İSO'daki yapılan tartışmadan başlayalım. Yani çok konuşuldu çünkü hemen hemen her gün bu konuşuluyor.
Doğru.
Yani ekonomi servislerinde bu konuşuluyor, siyasette bu konuşuluyor.
Odalarda hatta konuşuluyor.
Odalarda bu konuşuluyor. Hani biraz önce aşağıda bir kafeye uğradım buraya çıkarken.
Evet.
Orada da bu konuşuluyordu. Yani kendi aralarında tartışıyorlardı. Bu Merkez Bankası Başkanı ne söyledi? Burada kim haklı, kim haksız? Yani herkes bu konuya odaklanmıştı. Ne diyorsun buradaki tartışmaya?
İsmet abi şöyle söyleyeyim. Aslında hani buna girmeden önce ben de Muharrem ayımızı kutlamak istiyorum. Evet. Hem Alevi kardeşlerimizin hem Sünni kardeşlerimizin bu konuda oruç tutarak ibadetlerinin hayırlı, makbul olmasını diliyorum. Ve meczubun yaptığının da Türkiye'deki mezhep kavgasından, mezhep tartışmasından bu ülke çok çekti. Son dönemdeki yani bu yaşanan saldırıdan dolayı Alevi derneklerinin, federasyonlarının sağduyulu duruşu, Sayın Bakan'ın ve emniyetimizin bu konudaki hassasiyeti, yani toplumsal çatışmaya mahal vermeden bir girişimde bulunup ortaya çıkarmaları son derece değerli. Hani ben bu sözlerimi dile getirerek müsaadenle başlamak istiyorum abi. Ekonomide neler oluyor? Herkes bunu konuşuyor. Çünkü vatandaşımız cebindeki tabiri caizse aldığı maaşı olduğu gibi dövize yatırıyor. Döviz nerede? Yastık altında mı? Bankada mı? Aynı şekilde İstanbul Sanayi Odası'nda Merkez Bankası'nın başkanı...
Lafını keseceğim. Vatandaşın dövize alacak parası kalıyor mu çalışan birisi?
Abi şöyle, yine gidip emin ol 100 dolar almasa da 10 dolar alıyor. Onu söyleyeyim. Hatta bir ara malum Aralık ayındaki o müthiş fark yaşandığında Eve doğru giderken döviz bürolarının önünde bir dizi fotoğraflar çekmiştim. İnsanlara gittim. O günkü alım koşullarındaki emekli maaşını alan vatandaşımız hemen dövize yöneliyordu. Neden? Artışı dövizden karşılayarak önüne bakmak istiyordu. Şimdi vatandaş bunu yapar da sanayici geri mi kalır?
Evet.
Bürokrat geri kalır mı? Tabiri caizse sen de çok iyi biliyorsun abi. Hani geçmiş dönemdeki Merkez Bankası'nın yöneticileri bile paralarını bir iki gün önceden dövize yatırıp
evet.
kur farkından dolayı ciddi gelir elde ettiğine dair evet. haberlere sen de tanıksın, ben de tanım.
Evet. Şimdi, meşhur bir olaydır.
Yani onu hatırlatarak da öyle başlıyor.
Soruşturma da açılmıştı herhalde.
Kesinlikle. Şimdi bunları hatırlatmamın şöyle bir sebebi var. Merkez Bankası Başkanı çıkıp sanayicilerle toplantıda siz dövizi, krediyi TL olarak ucuza alıp dövizle satın almalar yapıyorsunuz ve bunu da yurt dışı transferleriniz var. Biz buna hakimiz. Bir kere bildiğin gibi BDDK üzerindeki bankacılık faaliyetleri gizlilik esasıdır. Yani bunun dünyanın neresine bakarsanız bakın deşifre edilemez. İfşa edilmesi ayrıca suçtur. Kim yaparsa yapsın. Yani bu sizin mevduatınızla alakalı veya başka vatandaşın mevduatıyla alakalı herhangi bir deşifre bir suç teşkil eder. Ama temel sorun şurada. Sizin dövizi veya krediyi alıp yani serbest piyasa ekonomisinde ne kullandığınız, ne yaptığınızla da alakalıdan ziyade. Bugün eğer Merkez Bankası Başkanı dövizin yurt dışına transferinden dolayı muzdaripse o zaman başka bir şey söyleyeyim. Çok basit. Şu anda Türkiye'de Afgan, Türkmen, Özbek ve benzer Orta Asya'dan gelen bütün çalışanlarının aylık aldığı 400 ile 600 dolar arasındaki para nereye gidiyor? Binlerce insan çalışıyor. Ve binlerce insanın koyduğunuzda ciddi bir dolar çıkışı var. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın üretime endeksli bir yapıyı artı bankalar noktasındaki hareketini yapacak noktadaki rahatlatmayı ve uygunlukları belirleyecekken abi ne yapıyor? Tabiri caizse fırça atıyor. Oradaki özel kamu bankaları dışındaki diğer bankalardan temin edilmeye çalışılan üretim kredisi, yatırım kredisi ve mal alım kredisiyle alakalı sanayicinin talebine dikkat edersen medyada alma abi diyor. Alma. Peki sanayici krediyi almazsa neye koyacak? Artı bugünkü fiyat artışının sebeplerinden birisi de kredi maliyetidir. Siz sadece bu işe sanayiciyle konuştuğunuzda ben %13-14 ile kredi almıyorum ki diyor. Dolayısıyla her alınan maliyetin ürüne, üretime yansıyan boyutu var. Kimse bu noktada bunları değerlendirmiyor. Daha da başka bir sorunumuz var abi. Yani Merkez Bankası'nın kamu bankalar üzerinde veya özel bankalar üzerinde veya devlet üzerinde. Yani buna tahvil dersin adı ne derseniz deyin. Herhangi enstrümanları ucuz krediyi yönetebilecek ve denetleyebilecek. Çünkü işletmeler gelişi güzel gidip kredi alamıyor. Yani ben evet bu krediye ihtiyacım var bana şu kadarını verin dediğinizde alamazsınız. Yani bunu bilanço takımlarınız var, sizin orada denetim yapınız var. Mali müşavirin veya yeminli mali müşavirin hazırlamış olduğu bilanço değerler üzerinden raporları var ve benzer bir sürü bir şey var. Siz bunları veriyorsunuz ve ne kadarını alıyorsunuz? Daha da bir tık ileriye gidiyorum. Abi gidin herhangi bir kamu bankasına deyin ki ihtiyaç kredisi istiyorum. Deyin ki konut kredisi istiyorum. Deyin ki araç kredisi. Size para vermeyecek. Bir de böyle bir realite var.
Yok herhalde.
Yok.
Yok.
Yani bu da Türkiye'nin gerçeği. Yani çünkü finansmana ulaşma noktasında çok ciddi sıkıntılar var. Yani Merkez Bankası'nın bu noktadaki söylemi işte turizm gelirleri diyor, ihracat gelirleri diyor. Ama daha da önemlisi ithalat noktasındaki açığı kimse dillendirmiyor. Çok büyük bir popülarite sesi. İşte diyor ki son yılın veya son işte 20 yılın ihracat rekorunu. Doğru rekoru kırdınız. Ne kadar? İşte geçen döneme göre %18.2 artışı var diyor. Peki ithalattaki artışı artış konuşan var mı? Ki buna çok çok hakim bir insansın İsmet evet. abi. O yüzden dillendiriyorum. İhracat varken ithalattaki farkı nereye koyuyorsunuz? Oradaki makas nereye açılıyor? Yani aslında bizim belki de toplumsal olarak konuşmamız gereken noktalardan birisi gerçekler. Yani biz bir olayın sadece bir görüntüsünü görerek vatandaş yansıyor. Bakınız diyoruz ihracatta bu kadar rakam artışı var. Çok doğru. Peki karşılığındaki ithalatı nereye koyuyorsunuz? İthalattaki bütün her şey enerji darboğazı mı? Elbette. Ama peki diğer mamullerin Türkiye'ye girişine diyoruz? Çünkü sonuçta Türkiye işleyen ve satan noktasında da bir sorumluluğu var. İkisini ortaya koyduğumuzda belki de Sputnik sürekli izlediğim bir kanal olması dolayısıyla araçta anlatılmayanları anlatıyoruz diyoruz. Evet, ihracat var. Peki karşısındaki ithalatı nereye koyuyorsunuz?
Şimdi iki tane ana konu oldu tartışmada.
Evet.
Bir de böyle bir tartışma basının önünde yapılmalı mıydı? Ayrı bir tartışma konusu tabii. Yani
her şey açık mı olmalı?
Bu kadar açık mı? Doğru mu böyle bir şey? Bir de ekonomi yönetimi bu kadar çok konuşur mu? Yani dünyada merkez bankaları başkanı çok konuşmazlar.
Doğru.
Yargı çok konuşmaz. Daha çok doğru. Yaparlar.
Eylemleriyle konuşurlar.
Ekonomi, çünkü ekonomi yönetiminin konuşması demek piyasaları oynaması anlamına gelir.
Bravo.
Yani bu nedenle çok konuşmazlar. Şimdi iki tane nokta gözüküyor. Bir, siz stokçuluk yapıyorsunuz diyor. İki, kredi alıyorsunuz, dövize çeviriyorsunuz diyor. Şimdi ben bunun üzerine iki gündür sanayicilerle görüşmeye çalışıyorum. Eski dostlarımız var, şeyler var. Dedik ya nedir konu ki gazeteleri okuyorum. Ekonomi gazetelerinde de ayrıntılı bir şekilde de tepkilerini dile getiriyorlar. Hatta giderek de büyüyor bu tepki. Yani diyorlar ki yani Türkiye'de ya biz yani sanayinin önemli bir şeyi var. Girdisi ithal girdiler. Yani Türkiye proses yapan bir sanayiye sahip. Yani alıyor, işliyor, satıyor. Bugüne kadar şöyleydi. Tedariki daha çok dolarla yapıyordu uzak doğudan. İhracatı ise euro ile yapıyordu. Dolayısıyla ucuza mal ediyordu, biraz daha pahalıya satıyordu. Yaklaşık %20'ye yakın.
Doğru.
Fakat şu anda dolar euro eşitlendi. Yani başka sıkıntıları var. Diyor ki ya ben man almam lazım. Yani Avrupa'da bir talep doğdu. Şimdi Rusya'da Rus yönetimi diyor ki gelin Batı'nın boşalttığı yerleri doldurun diyor. Ben stoklu çalışmak zorundayım. Yani ben diyelim ki bir parçayı olmazsa ben fabrika üretimi durdurmak zorundayım. O nedenle ben en az 3 ay stoklu çalışmak mecburiyetindeyim diyor. Ne dersiniz? Yani bu mesela almış krediyi dövize yatırıyor. Şimdi siz sanayi üretiyorsunuz. Ya bunun bir şeyi yapan var. Bundan başka bir hesaplan. Yani cep telefonuyla para kazanan bir kesim var. Orada alım satım yapıyorlar. Ama bir de sanayici yani diyelim ki Ekim ayında alacaksa onun dövizini hazırlamak. Eğer dövizdeki eğilim yükselişe gidiyorsa ne yaparsınız şimdi siz Ekim'de eğer döviz borcunuz varsa bugünden döviz alma yoluna gidersiniz. Bu da gayet normal bir durum. Ha ülkenin sıkıntısı falan ama o da çarklarını döndürmek isteyecektir. Ne dersiniz? Yani buradaki tartışmayı nasıl karşılıyorsunuz?
İsmet abi şöyle. Yani sanayicilerle ki sen de ifade ettin. Yani ben de işte sanayi odası, ticaret odası başkanlarıyla sohbet ediyorum. Durumunuz nedir? Yani stokçuluk ve stok yapıyorlar kısmı gerçekten alınmış vaziyetteler. Biz stokçu değiliz. Biz arz talebe göre bunu stoklamak, tutmak ve tuttuğumuzu da zamana göre vermek zorundayız. Bir tesisin soğutulması ve tekrar işletilmesinin maliyetini kimse konuşmuyor.
Evet.
Bakın yani bir tesisin soğutulup ve tekrar ısıtılmasının maliyetini kimse konuşmuyor. Dolayısıyla sanayici şunu söylüyor. Biz neyi stoklamışız? Beyan etsinler, dillendirsinler. Yani biz yedek parçayı mı stoklamışız? Başka bir şey mi? Sonuç itibariyle şu anda Rusya'dan kaynaklı boşalan bir Avrupa piyasasına, dünya piyasasına Türkiye talip. Bakın stratejik olarak Türkiye talip. Ben bu işte varım diyor. Sizin ürettiğiniz malı yedeklemeniz, onu tutmanız, onun arz ve talep dengesinde piyasaya sunmanızda bir stokçuluk kavramı dediğinizde bu insanlara haksızlık etmiş olacağız. Ben evet. Onu doğrusu kabul etmiyorum. Hani yaklaşımsal olarak. Ama ısrarla piyasaya bu söyleniyor. Peki o zaman gıda enflasyonu üzerinden Merkez Bankası'na bunu şöyle söyleyelim. Niye gıda enflasyonu konusunda müdahalede bulunmuyor Merkez Bankası? Merkez Bankası'nın vatandaşın satın alma paritesindeki sürekli eriyen parasına karşı tedbir yaklaşımlarını niye dillendirmiyor? Niye bunları ifade etmiyor? Yani şu anda gıda enflasyonu üzerinde cebimizdeki para eriyor ve biz bunu dillendiremiyoruz, konuşamıyoruz. Gidin pazarlardaki fiyatlar farklı. Çünkü neden farklı? Herkes bir şeye şuradan bakıyor, maliyetler konusu. Sanayici de aynı noktadadır abi.
Yani talep enflasyonu yok Türkiye'de, maliyet enflasyonu
kesinlikle var. Kesinlikle onu kastediyorum.
Evet.
Artıyor her şey. Ya bakın petrolü ithale dayamışız. Evet. Yerli ürünlerimizle alakalı. Gazımız ithale dayalı. Yani geçmiş yıllarda santrallerimiz kömürle çalışıyordu. Onların tamamını %55-60'ını neye çevirdik evet. abi?
Doğalgaza çevirdik.
Doğalgaza çevirdik.
Üstelik de teşvik ettik.
Kesinlikle.
Alım garantisi verdik.
Kesinlikle. Yani, mavi bir budur.
Evet.
İki hattı budur. Yani şimdi bunları...
Ve uyarıldı o zaman. Bakın kesinlikle. Bu kadar çok doğalgaza bağlamayın diye bravo. Olmayın diye de uyarıldı.
Bravo. Çok güzel bir hatırlatma. Uyarıldı. Mecliste komisyonlar kuruldu. Soru önergeleri verildi. Gündeme getirildi. Dillendirildi. Hayır efendim dendi. Yani bu ne demek hayır? Biz doğalgazı çevresel dost olarak ama bakın bugün geldiğimiz noktada. Velev ki biz de Rusya'yla dünyanın koymuş olduğu ambargoya uymuş olmuş olsaydık. Biz de evet demiş. Ne yapacaktı abi sanayicimiz? Vatandaşımız ne yapacaktı? Şimdi öyle bir şey ki şu anda Türkiye köprü görevini görüyor. Bu işi yönetebilir noktasında hareket ediyor. Biz bunların topluma maliyetlerini okumuyoruz. Artı bakın yani Allah'ın güneşi var abi. Ne diyeyim başka? Rüzgarı var. Yani ben Danimarka'da gördüm. Emin olun limanın içerisinde rüzgar türbinleri var. Ve o zaman oradayken bir toplantıda şunu ifade etmiştim. Danimarka'da, Kopenhag'da gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da toplantı. Ya biz Türkiye'de rüzgar türbinlerini kurduğumuzda hemen şöyle bir tartışmaya tabi oluyoruz. Efendim kuşların göç bölgesi olmaz, yapmayın. Peki her şey bizde oluyor da. Batı'da niye olmuyor abi? Yani oranın atrasin geçişi var da bizdeki farklı mı? Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Veren bir ülke konumundan çıkıp hakkını arayan ve hakkını olduğu gibi masada koruyan bir ülke modeli hem ekonomik kalkınmamızı, üretimimizi ve vatandaşımızın gerçekten refah. Yani ben bugün vatandaşın içerisinde bakarken belki ileri dakikalarda ekonomideki dün Sayın Cumhurbaşkanımızın önceki iki gün Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın, İklim Bakanımızın konut noktasındaki açıklamasını belki değiniriz. Betona yatırımdan vazgeçmemiz gerekir. Yani beton yatırımı bir ülkenin kalkınma hamlesi değildir. Ve eğer biz beton yatırımıyla bir ekonomik hareketliliği yaratacaksak bu doğru bir yöntem değiliz. Dolayısıyla... Şuraya geleceğiz. Enerjinin arzındaki artışın bedelini kim çekiyor? Vatandaş olarak hepimiz çekiyoruz. Peki güneş, rüzgar, bakın yani türbinleri oynatmıyoruz. Yatırımlarımızı teşvik etmiyoruz. Bu noktada yeni enstrümanlar ne olmalıdır? Masaya ne yatmalıdır konuşulmuyor. Bir paylaşımı aktarayım size. Yıllar önce, yanılmıyorsam 2003-2004 olabilir abi. Yanlış olmasın ha tarihlerde. Almanya Türkiye'den bir grup gazeteciyi davet etti. Bakın 2003-2004. Binaların güneş enerjisiyle ısıtılmasını, çevrecilik değerlemesiyle ilgili haber için bize görüntüler verdi. Ve ki Almanya'ya baktığınızda da ne kadar güneşle yoğrulan bir ülke olduğunu da tartışılır. Evet. Yani bizdeki duruma göre bakarsak. O zaman artık yeni açılımları, yeni söylemleri, enerjide, ekonomide farklılıkları... Nasıl geliştirebiliriz'in enstrümanları herkes için olmalı. Aksi takdirde vatandaş gerçekten eriyor.
Evet.
Enteresan bir şey söyleyeyim abi. Bu ekonomi işi hükümeti götürür mü? Götürür.
Onu biraz sonra konuşacağız. Bu ekonominin seçimlere etkisini de konuşacağız. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın ya şöyle söyledi. Kredi alıyorsunuz, dövize yatırıyorsunuz dedi. Ondan sonra da döviz... Yurt dışına kaçırıyorsunuz diye bir şey söyledi. Peki böyle bir şey, şimdi bunlar biliniyor dedi. Hatta bir 20 tane...
Bilgi var dedi.
Hayır 20 tane şirketten söz etti.
Evet.
Yani peki o zaman yani biliniyorsa, şimdi bütün sanayiciyi böyle bir itham altında tutmaktansa o 20 kişinin kulağına yapışmak gerekmiyor mu? Bir de mesela rakam söyledi 500 milyar dedi. Sonra duyumlar bunlar dedi. Şimdi Merkez Bankası Başkanı biraz daha... Yani nasıl söyleyeyim?
Ayakları yere basan konuşma yapması lazım.
Daha doğrusu yani daha ciddiyeti olması lazım. Yani bir duyumla şunla bulunmaz. Kardeşim bizim hesaplamalarımıza göre yurt dışına çıkarılmış şu kadar para var, döviz var. Bunların bir şekilde Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor dedi. Bu arada bir kulis bilgisi de vereyim. Şimdi sözü edilenler daha çok son yıllarda zengin olanlar. Bir anlamda... AK Parti döneminde bir anlam zenginlemiş olan kesimler, böyle iddialar var. Ve önümüzdeki günlerde de bunlarla ilgili tek tek çağrılıp bunlara paralarının Türkiye'ye getirilmesi konusunda uygun bir tarzda uyarılacakları, uyarılmaması durumunda nelerle karşılaşabilecekleri konusunda bir takım telkinlerde bulunacağı ve o paraların Türkiye'ye getirilmesi konusunda ısrar edileceği söyleniyor. Neden böyle bir noktaya? Türkiye'nin dövize ihtiyacı var. Körfez ülkelerinden gelen bir takım vaatler vardı. Bu vaatler pek yerine gelmedi galiba. Şu ana kadar öğrendiğim kadarıyla lafta kaldı.
Aynen öyle.
Bu nedenle Türkiye'nin acilen bu meseleyi çözmesi gerekiyor. Yani böyle bir yöntem de izlenecek. Yurt dışında ne kadar para vardır? O kadar vardır, bu kadar vardır. Yani siz ihracatın yurt dışında yani getirme zorunluluğunu kaldırdınız. Eskiden bunlar biliyorsunuz zorunluydu.
Doğru.
Sonra şimdi bir miktarını sınırladınız. İşte belli bir kısmını Türkiye'ye getireceksiniz dediniz. Yani yöntemleri var bunların. Eğer getirmek istiyorsanız o paraları, yöntemleri de var.
İsmet abi biliyorsun nereden buldun esası yok.
Evet. Ki çok tartışılmıştı.
Getiriyor, sisteme dahil ediyor. Sisteme dahil ediyor, affediliyor. Vergi kısmında çok çok şeyler veriliyor. Ve ne kadar milyon dolarınız, milyar dolarınız veya binlerce dolarınız varsa sistem dahilinde banka yatırıp yürütüyorsunuz.
Evet.
Şimdi buradaki ismi geçen şirketler veya benzerlerine bu işi getirin. Getirmezseniz size baskı uygulayacağız dediğinizde zaten bu şirketler nereden bu parayı tahsil etmiş? Günün sonuna bakarsanız kamu işbirliğinden elde edilen ihalelerle. Sonuçta ben bunun vergisini ödemiş miyim? Ödemişim diyecek. Ben bu para benim anamdan emdiğim süt kadar helal midir ak mıdır diyecek. Helaldir aktır diyecek. Ben götürmüşüm ne yapacaksınız? Şimdi hükümetin yanlışlığı burada. Siz birisine bu olanakları verdiğinizde arkasından ben paranın peşine düşüyorum dediğinizde yanlışlık var. Ne demek o? Siz bu ülkede kazanılmış her paranın vergilendirilmesinde, koyduğunuz maliyetlerle ilgili yurt dışı transferinizde belli bir blokajı, belli bir vergiyi, belli bir stopajı ortaya koyduğunuzda kimse bu işe kalkışmaz. Gidin Almanya'ya, gidin İngiltere'ye, gidin Fransa'ya. Aynı şey orada da var ha. Parayı kazanır. Ama yurt dışı transferine girdiğinde ciddi vergi öder.
Evet.
Bedavası yok bu işin. Ama bize baktığınızda bir şekliyle çıkıyor. Hata nerede? Yanlışlıklar nerede? Siz her işi en başından boş bırakır iseniz boşluğu birileri doldurur. İsterseniz para transferi İsviçre'ye, Zürih'e dersiniz başka. Ya neresine dersiniz derim.
Evet.
Ama başka sorunlarımızı şuradan getiriyor. Sanayiciye dönüp sen paranı yurt dışına göndermişsiniz. İtham altında tutarsanız sanayici kan ağlıyor. Bakın gidin Ankara Sanayi Odası'na bir dokunun. Nurettin Bey çok değerli bir isim. Yıllarca Ankara Sanayi Odası başkanı.
Evet.
Yani Nurettin Bey ile konuştuğunuzda zaten sanayicinin durumunu anlatacak. Ayrıca sanayicinin, Türkiye'deki sanayici inanılmaz bir heyecanlı bir insandır. Hiçbir kimseye benzemez abi.
Çok çok iyi de çalışıyorlar.
Abi inanılmaz.
Çok çalışıyorlar.
Cebinde emin olun bakın Türk sanayicisinin. Yani buna Kayseri Sanayi Odası, Konya, Gaziantep, Adana, Türkiye'nin dört bir yanını anlatabilirim size, söyleyebilirim. Çünkü sahaya gidip bunlarla temas eden, konuşan bir gazeteci, bir muhabir olarak söylüyorum abi. Cebinde bugün, bakın 1 milyon lirayı kastetmiyorum. 100 bin lira olsun, ertesi sabah yeni bir hat açar. Bakın evet. Yeni bir hat açar. Çünkü onun heyecanı üretimdir, istihdamdır, bir şey ortaya koymaktır. Bu ayrı bir heyecan. Belki bizim hani şirketlerimizin batıdaki gibi kurumsallaşma noktasındaki hareket mevzusu tartışılabilir. Ama siz iş dünyasına sanayiciyi sırf bu noktada bir parayı yurt dışına siz bizden ucuza kredi alıp bununla aldığınız dövizi gönderiyoruz derseniz yanılıyor. Az önce ifadeniz çok doğruydu abi. Kredisi var. Artı Türk şirketlerinin kredi borcunu kimse konuşmuyor. Biz sadece hazine borcunu konuşuyoruz. Ama peki Türk şirketlerinin tahvil ve benzeri borçlanmalarının maliyetini, değerini kimse konuşur mu abi?
Yani evet.
O rakamın 600-700 milyar dolar noktasında olduğu ifade ediliyor. Peki şimdi şirketler bu kadar yurt dışından, fonlardan ve benzeri enstrümanlardan almış olduğu krediyi nereye harcadı abi? İçeriye harcadı.
Yatırıma harcadılar.
Aynen. Ve size samimiyetimle söylüyorum. Bugün herhangi bir sanayinin olduğu şehre gittiğinizde gururlanırsınız. Bugün savunma sanayisindeki işlemler, bugün tarımdaki işlemler, bugün tekstildeki ve benzeri diğer alanlardaki işlemler Türk insanının girişimciliğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki haftalarda yurt dışı seyahatim olacak bununla alakalı. Oraya bile Türk mallarının ihracına bakılan bir görüntü var. Ve diyorlar ki Türk malını istiyoruz. Bu bir güven. Bu Türk markasının dünyaya sağlamış olduğu kalitesinin beyanıdır. Siz bunu güçlendirebileceğiniz ortam ve mekanları oluşturursanız olur. Ama siz sanayiciye parayı İsviçre'ye o zaman kim gönderiyor? Merkez Bankası'nda kayıtlar yok mu abi?
Vardır para çıkışı böyle rastgele elini kolunu sallaya sallaya gitmiyor ki para. Bir transfer ücreti bu şeyin üzerinden.
Abi çok basit bir şey söyleyeyim.
Uçakta da götürmüyor ki.
Turgay'dan İsmet abiye $1,000 gelse Amerika'ya gidiyor. Fark ediyor.
Oradan buraya dönüyor.
Oradan buraya. Yani aslında bütün rakamların sistemi belli. Yani evet. Bu parayı Turgay alıp oraya gönderemez. Yani evet. Merkez Bankası Başkanı'nın böyle söylemini ki bugünkü Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ndeki konuşması biraz imaja yönelikti. Çünkü ISO'daki toplantı gerilimdi ama maalesef bugün de başka bir varyansı oluştu.
Ben iktidarda da bazı sıkıntılar yarattığını o tartışmanın biliyorum. Evet. İktidar çevrelerinde de o tartışma epeyce bir konuşulmuş.
Konuşuldu.
Yani doğru mu yanlış mı diye. Peki Rusya konusu var. Bu son dönemde bütün iş dünyasının gözü Rusya'da.
Evet.
Rusya'nın da çağrıları var. Yani gelin beraber yapalım diyor. Batı'nın işte yaptırımlar nedeniyle o boşlukları doldurun diyor.
Doğru.
İş adamları gruplar halinde sektör sektörde gidiyorlar.
Doğru.
Hatta iş o hale gelmiş ki Moskova'ya bir gidip gelmek neredeyse bir servet değerinde. Biletler
50 bin abi.
50 binle kurtarmaz çünkü sadece uçak parası yanılmıyorsam bir 2,5-3 bine dolara falan işte rastlıyor.
2 bin dolara o patlıyor abi.
Oteli şu su falan filan işte, derseniz. Hani
alt alta üstte koysak 50-60 bin arasında bir
3
para.
3 bin dolar deseniz 3 kere 8-24 54 bin lira ediyor. Yani o da yeme içmeyi de saymıyorum yani.
Eğlence yani, hayatında da koyma.
Yani oraya boş verin. Yani öyle bir manzara var. Doğru. Buna rağmen gidiyorsa eğer iş dünyası. Yani Türkiye Rusya için altın fırsat diyorduk. Gerçekten de bir altın fırsata dönüşmüş vaziyette. Giden iş adamlarından hiçbir şikayetçi olana rastlamadım. Sen nasıl görüyorsun?
Abi şöyle geçtiğimiz bir ay önce Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in yine yakın ekibinden bazı isimlerin kurmuş olduğu Türk-Rusya ticaret odası var. Yani ticaret odasının resmiyetini bilmiyorum.
Türk-Rus İş Adamları Birliği.
Veya birliği.
Yani RİTİP diye yanılmıyorsam onu mu kastediyorsun?
Olabilir abi. Yani evet. Çünkü yine hani Duma'ya ve Sayın Putin'e yakın isimlerle bir temasımız oldu.
Evet.
Ya Turgay işte biz böyle bir şey kurduk. Bu konuda Türkiye'deki iş dünyasıyla temas halinde olmak istiyoruz. Bir araya gelmek istiyoruz. Aslında Batı'nın Rusya'daki boşalttığı koridora Türkiye'nin girmesini istiyorlar.
Evet.
Çok net. Evet, Türkiye'ye girebilir mi? Bu tartışılabilir. Neden tartışılabilir? Sonuçta Amerika'nın ambargosu var. Avrupa'nın da ambargosu var.
Ama tanımıyoruz.
İşte tanımıyoruz ayrı bir şey. Size yarın öbür gün, bakın SBK Holding'de de aynısı gelecek. Bize dayatılırsa şu şirketlere, şu isimlere bu ambargodan dolayı size koyduklarımızdan dolayı karşılaşacak sorunu ne yapacaksınız? Yani Türkiye'nin bir duruşu olmalı.
Yani İran'la yaşadığımız olayı benzerini söylüyorsun.
Benzeri. Hatırlarsanız Irak'la da aynısı geldi.
Evet.
Irak'la geldi. Biz Irak'taki ambargoya kabul gördük. Ama ne oldu? Bütün Amerikan firmaları Ürdün üzerinden ambargoyu
döndü. Tabii canım ben yaşadım ben oradaydım.
Bravo.
Yani.
Bravo.
Hayır açtık da bu arada biz de açtık. Yani
ama geç kaldık
ambargoyu
abi.
Geç kaldık. Millet 10 sene geriden geldik.
Atalan Üsküdar'ı geçti.
Evet evet.
Yani biz orada bize Kuzey Irak tarafı kaldı.
Sayın Kürşat Tüzmen yok. Kürşat Tüzmen'in o dönemdeki Türk protokolü diye yapılan bir anlaşma var. Çok emek sarf etti. O günkü bürokratlar o krizi aştılar. Şu anda Rusya ile ödemelerde ve şunda bunda benzer yöntemler konusunda o dönemde yapılan tecrübelerin uygulanması için de ben
var.
Onların yardımcı olduklarını biliyorum.
Harika. Yani öyle bir şey varsa güzel. Yani ben o kadar detaya bilgi sahibi değilim. Rusya tarafı Türkiye'ye şu teklifte bulunuyor. Koridoru siz doldurun.
Evet.
Türkiye'de bu koridoru doldurabilir mi? Doldurabilir. Ama ben yine de savaşın her boyutuna karşıyım. Gazeteci olarak, entelektüel, aydın bir kesim olarak bu ifadeyi ediyorum. Ama bazen de krizler bir fırsat mıdır?
Tabii.
Fırsattır. Yani ülkenin durumunu dile getirdiğimizde bir fırsattır. Ve Rusya'nın şu anda aslında Avrupa'yla veya Batı'yla olan temasını, koridorunu Türkiye sağlıyor.
Tabii.
Bakın
tabii.
Türkiye'nin çok stratejik bir durumu var.
Evet. Bir de Yunanistan'la tüm ilişkilerini dondurdu
evet.
Rusya şu anda. Bu da bizim için hızlı bir şey.
Güç.
Evet. Hatta başka şey de oldu. Rusya'nın yeni bir denizler doktrinini açıkladı. Ve kapsam alanına Doğu Akdeniz'de girdi. Yani Doğu Akdeniz'de Rusya ile büyük bir müttefikliğimiz de yani, yaşanabilir. Amerika, İsrail,
bravo.
Yunanistan eksenine karşı.
Tabii. Mavi vatan dediğimiz.
Türkiye-Rusya dostluğu da karşımız önümüzdeki dönemde çok farklı bir konumda karşımıza çıkabilir.
Kesinlikle abi. Bu mavi vatan biliyorsunuz Türkiye'nin
evet.
Hassas çizgisidir. Yani kırmızı çizgisidir.
Evet.
Bu noktada Rusya ile ilişkilerin derinleştirilmesi arkasına da İran ittifakını veya bloğunu aldığında aslında Suriye sorununda çözümüne de ciddi bir etken oluşturacaktır. Çünkü Türkiye'deki bu yaklaşım bizi başka yerlere de itecektir.
Evet.
Belki daha da başka bir açılım da olacak. Bunu da konuşacağız ileriki günlerde öyle düşünüyorum. Ne demek o? İran gazının Rusya gazının Avrupa'yı kesmesiyle birlikte azaltmasıyla birlikte Avrupa'nın doğan gaz ihtiyacını acaba İran karşılayabilir mi? İran karşılayacak olursa Türkiye'ye buradaki terminali ne boyutta olacak? İran gazının Türkiye üzerinden Doğu ve Batı Avrupa'ya satışı. Bakın bu son derece hani şu anda gündemde değil ama önümüzdeki günlerde tartışılacak konulardan birisi. Çünkü oluşabilecek bir yatırımı yani buna finansman anlamında dediğiniz bugünkü skalada kim gelir? Avrupa der ki biz bunu karşılarız. Yaklaşık yatırım maliyeti 4 milyar dolar. Yani sizin Batı İran gazını Batı ve Doğu Avrupa'ya satışı.
Fakat tabii şöyle bir şey. Rusya'ya ambargo uygulayan Avrupa'da garip bir şeyler oluyor. Neredeyse iki haftada üç tane başbakan gitti.
Aynen.
Arkasının arkasının geleceği anlaşılıyor. Yani bu Amerika'nın kuyruğuna takılan yönetimler teker teker gidiyor. İşte Macron parlamento çoğunluğu kaybetti. İngiltere başbakanı istifa etti. İtalya başbakanı istifa etti.
İngiltere.
Bulgaristan erken seçime gidiyor. Almanya'da siyasi tartışmalar başladı. Siyasi istikrar. Yani siz Avrupa'da yaşayan birisiniz. Ve %10 enflasyon demek Avrupa'da bugüne kadar 30-40 yıldır. Yani neredeyse bu kuşakların hiç yaşamadığı bir şey.
Görmediği bir şey.
Peki neden oldu bu? Amerika'nın kuyruğuna takıldılar da ondan. Yaptırımlara uymasalardı. Yani hiç böyle bir sorunla karşılaşmayacaklardı.
Ukrayna Savaşı'nın sebebi de Amerika değil mi abi?
İşte onu diyorum zaten, onu diyorum. Yani böyle bir şey. Zaten neyi konuşuyoruz şu anda? Tayvan'ı konuşuyoruz. Amerikan kaynaklı.
Aynen.
Kosova, Sırbistan meselesini konuşuyoruz. Amerika kaynaklı. Kosova yöneticileri Amerika'ya gidiyor. Dönüşünde kriz çıkıyor. Ukrayna'ya konuşuyoruz. Amerika'nın işte senin NATO'ya alacağın vaadi. Hatta Amerikalılar itiraf ediyor. Almayacağını bile bile diyor. Kışkırttık diyorlar şu an.
Aynen öyle.
Evet. Gelirsek
sonra da yalnız kaldık diyor.
Evet. Dönersek ekonomiye.
Evet.
Şimdi epey bir sıkıntı var. Yani Türkiye'de alım gücünde ciddi bir şey var. Gerçekten hayat pahalılığı diye tabir ettiğimiz olay ciddi boyutlarda. Şimdi bu koşullarda Türkiye bir de seçim satına girdi. Erken olur mu bilemiyorum. Zamanında olsa bile bir yıldan az bir zaman kaldı. Peki bu ekonomi sence seçimleri nasıl etkiler? Yani etrafında ne görüyorsun?
Abi sana çok basit bir soruyla hani girişim göstereyim. AK Parti'nin iktidarı kazanmasının sebebi neydi?
2001 krizi ve sonrası.
Abi ekonomik kriz tabiri caizse tencere pişmezse siyaseten götürür. Bizim değerli meslek büyüğümüz Ergün Üç Yılmaz, çok özür dilerim. 63 yılındaki Günaydın'daki köşesinin adı neydi? Düdüklü tencere.
Evet.
Ya bunu şunun için ifade ediyorum. O günde kriz var. Sonraki yıllarda da kriz var. Ha, Türkiye toplum olarak krize alışkın mıyız? Evet, alışkınız. Atlatabilir miyiz? Atlatırız.
Evet.
Ama maliyetini kimse konuşmuyor. Ben fakirleşiyorum abi. Siz de fakirleşiyorsunuz.
Tabii ki yani.
Dinleyicimiz de fakirleşiyor.
Herkes etkiliyor.
Ha, kim zenginleşiyor? Kimin parası artıyor? Cebinde geçmişten aldığı dövizi çok uygun fiyatlara alıp bugün bir noktaya taşıyanlar. Bakın konut sorununu bile ne yapmaya başladık ev sahipleri? Çok yüksek bedelle vermiş oldukları İstanbul'daki veya Ankara'daki veya büyük şehirlerdeki konutların fiyatlarını geri çekmeye başladı. Çünkü tahsil edilemiyor. Öyle paralar yok abi.
Siz alacaksınız bir evde iki tane asgari ücretli var diyelim. Evet. 11 bin lira. Hani evet. Memur var, taş çatlası 12.
Abi 8 20 bin lira. Abi 20 bin lira değil.
8 bin lira kirayı nasıl ödeyecek yani? Evet. Açlık sınırı olmuş 6.800.
Kesinlikle.
Yoksulluk sınırı 20 bin, 22-23 bin lirayı aşmış. Şimdi bu koşullarda nasıl karşılayacaksınız?
Abi mümkün değil. Yani bu ekonomi bu şekilde yönetilemez. Yönetilemezdeki kısım şudur. Hükümet de, yani belki Sayın Cumhurbaşkanı veya etrafındaki isimler bunu masaya yatırıyorlardır mutlaka. Çünkü bu şekillerde yarın seçime gidilirse ne olur? İktidarın zayıflamasını ve iktidarın kaybını söz konusu olur mu? Olur. Ama başka bir sorun da var. Millet İttifakı hala Cumhurbaşkanı adayını ortaya koymuyor.
Peki güven var mı? Mesela şimdi şöyle şeyler oluyor. Anketçi mesela sormuş. Türkiye'nin sorunlarını kim çözer demiş. Seçenekler sormuş. A partisi, B partisi, C partisi. Bir de hiçbiri demiş. Hiçbirinin oranı Mayıs ayında %34 iken şu anda %46'ya çıkmış.
Neden İsmet abi?
Neden?
Gayet basit abi. Siz Millet İttifakı hala bir ismi ortaya koyup çözüm üretebileceğini dillendiremezseniz. Evet. Onun mekanizmalarını, formüllerini ortaya koyamazsanız. Yani vatandaş neye güvenecek? Yani orada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu deniyor. Yok efendim başka bir isim deniyor. Yok farklı. İsmet abi çıktı Cumhur İttifakı ne dedi? Sayın Bahçeli bizim adayımız Sayın Erdoğan'dır dedi. Sayın Erdoğan ne yaptı Cumhurbaşkanı? Hatırlarsan 3 ay önce ben adayım dedi. Siz kimsiniz? Sizin adayınız kim dedi? Kemal Kılıçdaroğlu sen çık dedi. Dillendirilmediği zaman bir adayın veya bir yapının neyi oluyor abi? Güvensizlik oluyor. Yoksa Millet İttifakı her şeye rağmen dese ki benim adayım şu isimdir. İster Kemal Bey olsun ister başkası olsun. Hiç önemli değil. Kişi de çıktığı zaman benim yönetim politikam budur. Evet. Benim çözümlerim bunlardır. Benim ortaya koyacağım politika budur. 100 günlük eylem planım budur. Abi hatırlar mısın? Eskiden biz gazeteciler, muhabirler için en iyi kaynak neresiydi? En iyi kaynak neydi abi? Hatırlarsan iktidardan düşen partinin muhalefete düştüğünde gölge bakanlar ilan edilirdi.
Evet, evet.
O gölge bakanlara kim bilgiyi taşırdı? Bürokrasi taşırdı.
Evet.
Ve biz o bilgilerden haber yapar mıydık abi?
Evet.
Nasıl haber yapardık? Şimdi çıkıp Millet İttifakı, benim Cumhurbaşkanı adayım bu, benim bakanlarım bunlardır. Bizim toplumsal çözüm önerilerimiz bunlardır. Konut mu? Ekonomi mi? Sosyal politikalar mı? Benzeri dış politika mıdır? Ya adını koyacak belki Millet İttifakı'nın beyanında bizim Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey'dir diyecek örneğin. Ya bu kötü bir şey değil. Devlet evet. Adamlığı devlet için uygulanan bir şeydir. Yani evet. Parti, çünkü şu anda biz AK Parti'nin konuşmasını falan konuşmuyoruz artık. Yani
sorun parti değil, ülkenin sorununu konuşuyoruz.
Kesinlikle.
Şöyle bir manzara var mesela daha önce Türkiye'deki siyasi şeye baktığımız zaman mesela 2008 krizi olmuş, 2008-2009 krizi AK Parti oyları önemli ölçüde düşmüş. Şimdi ekonomik kriz var. Yani şu etrafa baktığımız zaman da işte birçok anketin ortalamasına baktığımız zaman da evet. Bir sıkıntı var. Yani bu artık gizli var. Saklı değil. Yani hemen hemen birçok araştırmalarda işte %40'ın altında bir mevcut iktidarın oyu gözüküyor. Peki tecrübeli siyasetçiler de şöyle diyor. Eskileri konuştuk ya. Diyor ki yani bu ekonomi iktidarı götürür. Ancak yerine geleceğe de götürür. Hatta birkaç kez yeni bir harmanlanmaya gider Türk siyaseti. Ondan sonra toparlanır. Ona ne dersin?
Abi şöyle, yani ben Millet İttifakı'nın masasının, yani iktidara talip olanların ekonomi kurmaylarıyla geçtiğimiz günlerde farklı kesimlerde birlikte olduk. Sohbet ettik. Türkiye'deki kurtuluşun mevcut olabileceğini ama sürenin 6 ay 1 yıl gibi değil, daha uzun bir süreye tekabül edebileceğini ifade ediyorlar. Çünkü bizim her anlamda ciddi bir kayıplarımızın olduğunu hepimiz görüyoruz. 2008 yılındaki ne vurgu yaptın? 2008 yılındaki en büyük kazanımlarımızdan birisi neydi abi? 2001 krizindeki Kemal Derviş'in koymuş olduğu o günkü yapısal reformların sonrasındaki AK Parti'nin ekonomi bakanının Sayın Babacan'ın onları harfen uygulamasıyla alakalıydı. Hatırlayınız.
Yani disiplin vardı. Ateşteki kestaneleri aldırdılar ondan sonra.
Ya, o zaman Cumhurbaşkanı diyordu ki teğet geçti. Hatırlarsan abi, evet. Hakikaten teğet geçti. Yani bizim o kadar ciddi bir sarsıntımız yok. Ne zaman sarsıntıya girdi Türk ekonomisi türbülansı? 2013'ten sonra. Dikkat et. 2013'ten sonra o bütün yapılar durdu, türbülans yaşamaya başladı ve bugünkü koşullara geldi. Şimdi fotoğrafın bu tarafına baktığında, hani eskiler şunu söylüyor, yeniler bunu söylüyor. Abi bizim artık yüksek teknolojili, katma değerli üretimlere yönelmemiz lazım. Dünya değişti.
Ona geleceğim şimdi de. Bu mesela 2000 şey diyorsunuz ya, yani izlenen bir politika var. Serbest piyasa politikası, neoliberal politikalardı. Doğru. Ki bunun mimarı da Ali Babacan'dı. Yani peki,
Kemal Derviş'tir.
Hayır, Ali Babacan da mesela biraz önce konuştuk ya, döviz kurunu baskı altına aldılar. Türkiye'de ithalatı cazip hale getirdiler. Ve birçok insan yurt dışından biliyorsunuz borçlandı.
Tabii.
Düşün 5 lira.
Hoşuna gitti.
5 liradan hesap yaptı, kredi çekti. Öderken 4 liradan ödedi.
Tabii.
Yani çok da cazipti yurt dışından borçlanmak. Bir de artı yabancı sermaye getirdiğin için başka avantajları vardı. Ve bir anlamda biz yurt dışından bir ithalat yapmaya yönlendirildik.
Tarımda zaten örneğini gördük.
Tarımda
abi.
Da bize dedik ya işte ekmeğin siz.
Aynen.
2000 yılında meşhur Dünya Bankası programı. Biz de oradan gelir desteği vereceğiz dendi. Siz ekmeğin. Ne yapacağız? Ne yiyip ne içeceğiz? Biz ithal edersiniz ucuza. Siz maliyetiniz yüksek. Dünyada maliyet düşük.
Aynen öyle.
Şekeri siz diyelim ki o günün rakamını söylüyorum. 800 dolara mal ediyorsunuz tonunu. Dünyada 400 dolar. Boşuna ne veriyorsunuz? 400 dolara dünyadan alın. Tabii kömürde aynı işi yaptık. Ondan hatta
yemde bile aynısı yapıldı.
Aynısı
abi.
Yapıldı. Şu anda tabii onlara muhtaç hale geldik.
Abi işte.
Yani öyle. Bu politika, bu neoliberal politikaların iflası da değil mi zaten? Yani bir süre bir ilaç alıyorsunuz, yan etkileri var, şu su var, bu su var, belki ilaç da değil. Veyahut da bir şey içiyorsunuz, bunun bir rehavet dönemi oluyor. Ondan sonra da asıl dönemi başlıyor. Yani o belki o hani işler iyi gidiyor gibi diye dışarıdan borç aldın mı, el kesesinden yersen bir gün gelir. Şey olur yani.
İsmet abi çok güzel söyledin. Hakikaten öyle bir noktaya getirdiler ki işi. El keseden yedik abi.
Evet.
Tarımda, hayvancılıkta yani en önemli gıda. Yani besleneceğiniz bir buğdayınız, mercimeğiniz. Ki bu dönem neyin dönemiydi? Büyük şehirlerin herkesin köyüne, taşrasına dönüp buğdayını, mercimeğini, diğer ürünlerini toplayıp nohutunu, fasulyesini, salçasını yapıp şehre döndüğü bir dönemdi. Artık ekilmiyor. Artık bunların tamamı gidin büyük zincir marketlerde hiç fark etmez. Aldığınız ürünün arkasına bakın. Menşe ya Ekvator diyor, ya Küba diyor, ya Kolombiya diyor, ya Türkmenistan diyor, ya Kırgızistan diyor, ya bir yere bir şey koyuyor abi. Şimdi böylesi bir kendi kendine yeten ülkeden dışa muhtaç bir ülkeye çevrildi. Şimdi neoliberalizm buradaki yapısı doğru oturuldu mu? Bize göre değil abi. Bakın evet. Çok net. Bunun bize sancıları ne zaman? Şu anda yaşıyoruz. Nerede yaşıyoruz? Çok basit abi. Yani belki isim vermek doğru mu olur bilmiyorum ama devlet markası olduğu için rahat kullanabiliriz. Tarım kredileri.
Evet.
Tarım krediden gidip güvenerek süt alıyordum. Yaklaşık bir yıldır tarım kredinin kendi markasıyla sütü yok abi. Bakın sütü yok.
Ay ben aldım şey çıktı mesela pirinç alıyorsun Vietnam çıkıyor.
İşte onu. Ya bana mesela Kastamonu'da çok sevdiğim değerli bir dostum orada pirinç üretimi yapan bir çiftçi kardeşim. Bana 5 kiloluk bir pirinç getirdi abi. Dedi ki bunu bir baka inanılmaz lezzetli tane tane. Evet. Yani biz bakın Kastamonu pirincinden sarımsağından. Ya bu ne kadar değerli şeyler bunlar. Ya bu ülkenin kendi kendine yeteni anlatacakken olmadı. Ne yaptık? İthalatı biz daha değerli gördük. Ya zaten maliyetler yüksek. Ne uğraşıyorsunuz? Siz ithal edersiniz. Hatta getirtirsiniz. Zaten işinizi biliyorsunuz. Hayvancılık noktası bitti abi.
Şeye gittiğiniz zaman bu tarımsal kesimde üreticilerle karşılaştığınız zaman. Mesela görürsünüz biraz sohbet ederseniz. Diyelim evet. Ki bir önceki seçimde hangi partiye oy verdiğiniz söylerler. Çok da artık gizlemiyorlar.
Aynen.
Biraz ipler de kopmuş
vaziyette.
Orada hava ne? Yani gerçekten bir kopma görüyor musun iktidardan?
Abi şöyle, yani sohbetim ticaret odası, borsa başkanları, çiftçiler. Evet. Yani ben bir de şöyle, en güzel çayı hala Anadolu'da kahvehanelerde içiyorum abi. Yani oranın nabzı inanılmaz keyiflidir. Yaşlılar otururlar, okey oynayan, kağıt oynayan vesaire. Şöyle bir durum var. Yani anlatılanı, oradaki havayı yansıtmak adına söylüyorum. Evet, AK Parti'nin artık hani metal yorgunluğunu, artık bu ülkenin duruşundaki, Cumhurbaşkanlığı sisteminin duruşundan kaynaklı sorunları paylaşıyorlar. Ama temel sorun, Millet İttifakı hala aday beyan etmiyor abi.
Evet.
Siz beyan ettiğiniz iyisiyle kötüsüyle. Bakın ben mesela geçenlerde bir isim zikrettim. Birçok kişinin saldırısına uğradım. Kimdi o? Mesela İlhan Kesici dedim. Bakın devleti bilen, bürokrasiden gelmiş, DPT konusundaki müsteşarlığını biliyorsun abi şeyden.
Evet.
Lisanı olan dünya. Ya niye ismi? Şimdi bir insan Cumhurbaşkanlığına aday gösteren veya dillendirilen bir isim için şu anda Millet İttifakı'nın en büyük kaygısı ne? Diyor ki biz isim söylersek yıpratılır. O zaman bakın size yıpratılamayacak bir isim veya başka isim. Yeter ki beyan edin.
Evet.
En iyi hani diyor ya belirsizlik, yani bu kötü bir şey abi.
Evet.
Siz ismi ortaya koyun. Vatandaş görmediği zaman ne oluyor abi? Ehvenişar.
Evet. Peki şimdi esas mesele ekonomi dedik. Biraz başından beri konuşuyoruz.
Aynen.
Yani %80'e üstüne çıkmış.
Fakirleşiyoruz abi.
İlk kez oluyor böyle bir durum. Yani ekonomi toplumun gündeminde %80'in üzerine çıkması ben bilmiyorum. Yaşım da fena değil.
Yok abi sen gençsin.
İlk defa karşılaşıyoruz böyle bir durumla.
Evet.
Şimdi
çok ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz.
İktidarın mesela bir çözüm getiriyor mu diye baktığınız zaman pek bir çözüm, yani yeni bir şey söylemiyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün açıklaması var. Mevcut izlediğimiz ekonomik politikadan taviz vermeyeceğiz diyor. O politikanın geldiği yerde burası. Şimdi muhalefete bakıyorsunuz, o da bir politik çözüm önermiyor. Mesela bir sürü toplantılar var. Beşinci toplantıyı yaptılar. Sonuç bildirgelerine bakıyorsunuz.
Doğru.
Yani sonuç bildirgeleri, yani bizim şurada otursak şöyle 10 dakikada yazabileceğimiz bildirgeler.
Mevcut durum.
Ha, yani çözüm önermiyor. Halkta da belki de hani şimdi biz şunları yaşadık işte. Mesela umudumuz Ecevit diye bir dönemler geçirdik.
Doğru, 70'li
efendim,
yıllar öyleydi.
Efendim umudumuz Demirel diye doğru dönemler geçirdik. İşte meşhur sloganlar vardı. Sallala Demirel düşecekler slogan. Evet, yani böyle bir şeylerde bu süreçler yok. Yani toplumda böyle işte onun içinde hangisi çözer dediği zaman %46'lık bir şey var. Aslında bu kesin biraz da sistemden de kopmuş vaziyette. Yani mevcut düzen içi, yani sistem içi çözümler istemiyor. Belki de çok daha radikal çözümler de istiyor. Ne dersin?
Bir kere masaya oturacak kişinin acı reçetesi olmak zorunda abi.
Evet.
Şimdi kimse o acı reçeteyi konuşmuyor.
Ver.
Aynen öyle.
Sürekli
nereye
ver.
Kadar? Bakın şimdi EYT'lerin durumunu konuşmuyoruz. Bakın şeylerin durumunu konuşmuyoruz. Kredilerde bile, yani Yüksek Öğrenim Kurumu'ndaki kredilerdeki 6,5 milyar TL'nin nereye mal olacağını kimse konuşmuyor. İkincisi bize söylenen konutla alakalı, sosyal konutla alakalı. Bunun maliyeti vatandaşa, yani vatandaş dedim ben sizsiniz. Hepimiziz.
Dün bir yayındaydım. Mesela
evet,
bu sosyal konut çok konuşuldu.
Evet.
Gelen soruların %80'i şu şekilde dönüştü. Devlet yapsın bize ucuza kiraya versin dedi. Şimdi neden böyle bir soru söyleniyor? Çünkü ödeyebileceğine güvencesi yok.
Yok ki.
Evet,
yok
yani
abi,
ödeyemem diye düşünüyor.
Bunu da yanlışlık şurada. Yani tekrar Amerika'nın keşfine gerek yok.
Evet.
Bildiğin gibi abi Batı'da banliyolar nedir? Banliyo,
evet.
Banliyo sistemleri nedir? Sosyal konutların tamamı belediyelerin elindedir.
Evet.
Yani merkezi hükümette belediyeler olan çatışmasını bir kenara koyacak. Büyük şehirleri kaybetmiş olsa dahi alanları gösterecek. Belki belediyeler bunları yapacak ve dönüp kiralayacak.
Evet.
Batı'da bu örnekler var mı abi?
Var.
Yani gayet de uygun. 2+1 artık bir de bizim vahşi anlamında diyebileceğimiz büyük metrekareli evlerden vazgeçmemiz gerekecek.
80-100 metrekare, 60 metrekare.
Yaşam alanı.
Evet, evet.
Yaşam alanı kastettiğim
evet,
o.
Evet, sayın seyircilerimiz, dinleyicilerimiz. konu çok. Ekonomi deyince de hiç bitmiyor.
Bitmez abi.
Sürekli de hayatın içindeyiz. O nedenle de yani örnekleri sıralasak birkaç saat devam edebiliriz. Ancak süremizin de sonuna geldik. Bir müzikle veda edelim istiyoruz. İlhan İrem geçtiğimiz hafta vefat etti. Çok adam gibi adamdı.
Kesinlikle.
Bir aydındı. Ülkesini çok seven birisiydi. Ölürken de vasiyeti beni Türk bayrağına sarın olmuştu.
Vatansever.
Evet, onun anısına yönetmenimizden İlhan İrem'den bir parça rica ediyoruz ve programımızı onunla bitiriyoruz. Perşembe günü görüşmek üzere.
Hatırlar mısın bilmem, yıllar geçti üstünden. Yağmurlu bir akşamdı, söyledim sevgimi ben. Belki yağmurdu bilmem, süzülen gözlerinden. Utanmış kızarmıştım, kaçmıştım gözlerimden. Yarınlar, yarınlar bizim demişti. Yarınlar, yarınlar bizim demişti. Yazık oldu yarınlara, avunurum anılarla. Hani nerede ümitlerim? Hepsi sanki bir rüya. Hani biz bir bütündük, su ile toprak gibi döküldük, dile düştük. Solmuş yaprak gibi. Tanrı'dan dileğim bu, sevenler, sevilenler, yarını bekleyenler olmasın bizim gibi.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler bu programda masaya yatırılıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik, Radyo Sputnik'in Ankara stüdyosunda özel konuklarla mikrofon başına geçiyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.